Ayrım 11. Firarperest. Elif Şafak. Sayfa 165. İçinde yaşadığın şehri görememek. Hızlı ve hırçın bir koşuşturma içindeyiz çoğu zaman. Yapılacak işler, bitirilecek ödevler, gidilecek yerler, edinilecek payeler, tırmanılacak basamaklar bir türlü bitmiyor. İstanbul'da zaman su gibi, maden gibi, ekmek gibi kıt bir kaynak olmuş, bize yetmiyor. Güne ne kadar erken başlarsak başlayalım, evden hep telaş içinde çıkıyoruz. Ve ne kadar acele edersek edelim, azalmıyor bu telaşımız. Bir iş biter gibi oluyor, ardından hemen yeni bir iş çıkıyor. Habire geç kalıyoruz, yetişemiyor, yetinemiyoruz. Bedenimiz ter içinde koşarken, zihnimizin kancaları bir yerlere takılıp kalıyor. Ya geçmişe gidiyor aklımız, ya geleceğe kayıyor. Ya başlıyoruz geçmişte kim bana ne demişti, filanca tarihte şöyle mi olmuştu, yoksa böyle mi olmuştu diye çetele tutmaya, gereksiz hatıralar arasında boğulmaya, aynı mizansenleri kafamızda tekrar ve tekrar kurmaya. Ya dönüyoruz gelecekle ilgili planlara, senaryolara, şahsi hayallere, gayelere. Zihnimiz durmadan ya geçmişte ya gelecekte takıldığı için bizler aslında hemen hemen hiçbir zaman şu anda duramıyoruz. Türkçe'de zaman ekleri bu kadar zengin olsa da bizim hayatımızda şimdiki zaman ebediyen eksik gibi. Şu andan mahrum kalmışız ama haberimiz yok. Ve söyleniyoruz bol bol. Şikayet etmek en sevdiğimiz dil jimnastiği. Hem bireysel hem kolektif düzlemde. Konuşma yeteneğimizi iltifat etmek, takdir belirtmek ya da duygularımızı dillendirmek için değil, aynı şikayetleri yinelemek için kullanmayı tercih ediyoruz. Ne vakit bir taksiye binsek, başlıyor taksi şoförü şikayete. Ne vakit bir fatura yatırmaya gitsek, hır çıkıyor, tartışma çıkıyor kuyrukta. Birbirine çatı veriyor insanlar. Bağırarak medeniyet dersi vermeye kalkan şık hanımlar da oluyor. Trafikten, pahalılıktan, hükümetten, muhalefetten, birbirimizden, en çok da İstanbul'dan şikayet ediyoruz biz bu şehrin sakinleri. Bazen bana öyle geliyor ki birbirimize bağırmak için fırsat kolluyoruz. Öndeki araba hatalı sollasa, kuyruktaki adam önümüze geçmeye kalksa, marketteki kasiyer bir ürünün fiyatını pahalı yazsa, sesimizi yükseltmek için bir fırsat geçiyor elimize. Bir bardak suda nice fırtınalar koparıyoruz, sinirlerimizi tel tel ayırıp küçümen denizciler misali kağıttan kayıklara bindirerek o fırtınalarda harap ede ede. Mevlana şu yaşadığımız hayatı bir dağın eteğinde durup haykırmaya ve sonra kendi sesimizin yankısını duymaya benzetiyor. Ne söylüyorsak, ağzımızdan hangi kelimeler çıkıyorsa dağ er ya da geç aynen iade ediyor. Nasıl bir enerji veriyorsak kainata, bize misliyle dönüyor. Telaş ettikçe telaşımız artıyor, kızdıkça kızgınlığımız katmerleniyor. Dağ bizi bize yansıtıyor. Bu yüzdendir ki hayata hep komplolar, şüpheler, vesveselerle bakan insanın evhamları dinmek bilmiyor. Bu yüzdendir ki habire birilerini ötekileştiren insan için aslında herkes potansiyel öteki olarak kalıyor. Husumet ve rekabetin diliyle konuşana kendi sesinin yankısı gene husumet ve rekabet olarak geri geliyor. Sonra nasıl oluyorsa bunca hayhuy içinde bir an durup kendimize minnacık soluklanma parantezi açıp da etrafa bakabildiğimizde tüm ihtişamıyla gözümüzü alıyor İstanbul. Şehri aniden fark ediveriyoruz. Bir dolmuşun penceresinden, bir lokantanın masasından, bir sahil kenarından ya da evimizin penceresinden baktığımız ve gördüğümüz o nadir anlarda İstanbul muazzam bir sürpriz, beklenmedik bir hediye paketi gibi dikiliveriyor karşımıza. Şaşırıyoruz. İçinde yaşadığımız şehri görmeden yaşadığımızı anlıyor, dalgınlığımızdan utanıyor ve adeta af dilercesine İstanbul'a metiyeler düzüyoruz. Böyle güzel şehir yeryüzünde yok diyoruz. Bunca yer dolaştım, hiçbir memlekette İstanbul gibi bir şaheser görmedim. İstanbul dinliyor iltifatlarımızı. Biz ki şikayette cömert, iltifatta cimri davranıyoruz. İstanbul duyuyor ender övgülerimizi. Hiçbir şehir sakinlerini bu kadar hırpalayıp, sakinleri tarafından bu kadar hırpalanıp, gene de böyle diri ve güzel kalamaz kolay kolay. İstanbul bir muamma. İstanbul başlı başına bir bilmece gibi duruyor hayatımızın ortasında. İç çekerek bakıyoruz bu bilmeceye. Derinden hissediyoruz enerji dolu gizemini. Ama sonra soluklandığımız parantez kapanıveriyor. Yapacak işler çekiştiriyor kolumuzdan. Bir yerlere geç kaldığımız endişesiyle ayaklanıyoruz. Ve gene başlıyor bitimsiz, kör bir koşturmaca. Kız kardeşlik ölçümleri. Bu aralar ne zaman kız kardeşlik kelimesi düşse dilime ya da gönlüme, sevgili Leyla Alato'nun ortak bir Konya gezisinde bir salon dolusu iş kadınına söylediği çarpıcı cümleler geliyor aklıma. Bizim ülkemizde kız kardeşlik bilinci yeterince yeşermemiş. Kendimize sormamız lazım. Bir başka kadının başarısıyla mutlu oluyor muyuz? Bir hemcinsimizin hayatında daha mutlu, işinde daha başarılı olması için ona açıktan destek veriyor muyuz? En azından bunu bir iyi niyet temennisi olarak içimizden geçiriyor muyuz? Cevaplarımız hep hayır ise bir kız kardeşlik filan bilmiyoruz demektir. Ben buna köka diyorum. Kız kardeşlik ölçüm ve kıyaslama aygıtı. Ne de olsa lafa gelince dayanışmadan, dostluktan, kardeşlikten söz etmek çok kolay. Ama burada peş peşe sorulmuş sorular var. Somut, sarih ve sabit. İnanıyorum ki bilhassa iş yaşamında koşturan biz tüm kadınların durup bir kez olsun kendimize sormamız gereken sorular bunlar. Ve sorduğumuz takdirde acaba kaçımız samimiyetle evet diyebilecek bunlara? Bu memlekette kadınların kadınlarla ilişkilerinde tuhaf bir çelişki var sanki. Bir yandan bakıyorum, geleneksel aile yapılarında kadınlar birbirlerine ne çok destek oluyor. Bir kadın dışarıda çalışırken onun çocuklarını anneanne, babaanne ya da teyzeler büyütüyor. Söylediklerim uzaktan yapılmış bir gözlemden ibaret değil. Ben de böyle büyüdüm. Annem çalışırken anneannem tarafından yetiştirildim bir dönem. Çocukluğumun Ankara'sından kalmış izlerdir komşu kadınların, akraba kadınların sessiz ve derin dayanışma ağları. Demek ki istediklerinde kadınlar birbirlerini pekala idare ediyorlar, birbirlerine kol kanat geriyorlar. Ama ne hikmetse geleneksel ortamlarda mevcut olan bu dayanışma, modern mekanlara girildiğinde kayboluyor. Medyada, sanatta, edebiyatta, akademide, iş dünyasında, bürokraside kadınlar kadınlara bırakın destek vermeyi, fena halde köstek oluyor. Bir kadına yönelik en hırçın ve acımasız eleştirileri, bakıyorum gene kadınlar yöneltiyor. Halbuki zannedersiniz ki kadınların eğitim seviyesi arttıkça, maddi durumları düzeldikçe hemcinslerine karşı daha duyarlı olur. Ne yazık ki resim bunun tam tersini gösteriyor. Nedir acaba eğitimli ve modern kadınların birbiriyle alıp veremedikleri? Hemşireyi Kerem Karım efendim. Böyle başlar Emine Semiye, Nigar Hanım'a yazdığı nice mektubundan birine. Emine Semiye, Osmanlı kadın hareketinin en parlak öncülerindendir. Romanlar, hikayelerin yanı sıra gazetelerde köşe yazarlığı yapmış, bağımsız duruşu, bilgisi, derinliği ve duyarlılığı ile dikkat çekmiştir. Döneminin diğer kadın yazarları ile fikir alışverişinde bulunmayı sever, önemser. Aynı mektupta bir seyahatini anlatır uzun uzun ve şöyle bitirir satırlarını. Baki teveccüh ve muhabbeti haheraninizin bekasını niyaz ederim efendim. Bakı kalıyorum bu cümleye. Bugün bir kadın yazarın bir başka kadın yazara yahut herhangi bir alanda çalışan bir kadının hem cinsi meslektaşına bu minvalde sözler yazabileceğini tahayyül edebiliyor musunuz? Kelimeleri tane tane dilimde dolaştırıyorum. Tadına bakıyorum. Oradaki özen, hassasiyet, edep ve üsluba gıpta ediyorum. Kadınların kadınlara çelme takmadığı, köstek olmadığı, birbiriyle anlamsız rekabetlere girişmediği bir ortam yaratmak bizim elimizde. İlk adım olarak kız kardeşlik, ölçüm ve kıyaslama aygıtını bir uygulayalım kendimize. Bilmiyorum diyebilmek. Geçenlerde Ankara'da bir sokakta gençten bir adama yakınlardaki bir yerin adresini sordum. Dakikalarca düşündü. Kemküm etti. Bir o tarafı gösterdi, bir bu tarafı. Sonunda sorduğum adresle ilgisi olmayan bir yönü gelişigüzel işaret ediverdi. Kafadan attığı o kadar barizdi ki dayanamadım soru verdim. Tarif ediyorsun ama aslında sorduğum yerin neresi olduğunu bilmiyorsun değil mi? Önce boş boş baktı. Sonra yarı mahcup gülümsedi. Çocukça bir tebessümle durumu kabul etti. Doğrudur abla dedi. Peki öyleyse niye garip garip tarifler uydurmak yerine açıkça bilmiyorum demiyorsun diye sordum. Bu seçenek hiç aklına gelmemiş gibi şaşkın baktı yüzüme. Söyleyecek laf kalmadı. Sustuk karşılıklı. Sahi, niye bir türlü bilmiyorum diyemiyoruz şu hayatta hemen hemen hiçbir konuda? En bilmediğimiz zamanlarda bile bilirmiş gibi yapmalarımız neden? Basit bir adreste sorsalar, kapsamlı siyasi ya da felsefi analizler yapmamızı da isteseler, verdiğimiz tepki aynı, bilirmiş gibi yapmak. Gözümüzü yumup başlıyoruz konuşmaya. Kelimeler köşeli bir uçurtma gibi çıkıyor boğazımızdan. Kuyruğu uzun mu uzun bir uçurtma, git git bitmiyor. Her konuda habire bir şeyler söylüyor, tanımadığımız şahıslar hakkında gayet iyi tanırmış gibi ileri geri konuşuyoruz. Bazen konuşmakla kalmayıp yazıyoruz da, bilmeden ama bildiğimizi zannederek, bildiğimiz izlenimini vererek. Bilgi çağında yaşıyoruz, yarım yamalak bilgiler çağında. Kitap okumak ya da derinlemesine sabırla araştırmak yerine internetten üstün körü bir şeyler öğreniveriyoruz. Yetiyor. Televizyon kanallarında her akşam habire tartışma üstüne tartışma izliyoruz. Sanki her konuda zıt fikirlerde olmak ve çatır çatır tartışmak durumundayız. Bu mevzilenme arayışı beraberinde düşünsel sabitlenmeyi getiriyor. Kendimize hep bir öteki üzerinden tanımladığımız için adeta çivi çakıyoruz bulunduğumuz yere. İşte o zaman fikir sahibi olmaktan çıkıp sabit fikir sahibi olmaya doğru yol alıyoruz pupa yerken. Şu basit hakikati bile söyleyemiyoruz kendi kendimize. Bugün şu anda filanca konuda böyle düşünüyorum ama yarın fikirlerim değişebilir. Ben değişebilirim. Başka bir açıdan bakabilirim. Bir ihtimaldir. İhtimal güzel şeydir. Belki değişirim. Cahilin cehaleti kötüdür, hamdır, koftur, içi boştur. Ama daha da kötüsü bilenin gafletidir aslında. Bilgiyle gelen cesaret ve cehalet karışımıdır. Bazen bilgi sadece bir perdedir, iner gözümüzün üstüne kapatır gönlümüzü. Çok bilenin çok daha iyi anladığını sanmak hata olur. Bildiklerini unut diyor dost. Gel al eline bir silgi, şu yeni başlayan güne bilgilerini silmekle başla. Zihnimin tahtasında kargacık burgacık harfler, ne çok kelimeler var. Alıyorum kumaş silgiyi, tahtayı siliyorum boydan boya. Bir temizlik, bir hafiflik, bir ferahlık hali ki değmeyin gitsin. Zanlarını, yargılarını, ön yargılarını ve dahi tüm genellemelerini koy bir çuvala ve hepten terk et. Gıybet etme sakın. Bil ki dedikodu denilen şey mıknatıs gibi kötü enerji çeker. Kimsenin aleyhine konuşma, uzaktan atıp tutma, insanları kem dille yargılama. Bil ki yanılırsın. Birini ne kadar çok aşağılar yahut dışlarsan onun durumuna düşme ihtimalin o kadar artar. Kainatın matematiğidir. Bir koyar bir alır insan. Bilmeden kendi hesabını dürer. Dinliyorum sessizce, hiçbir konuda %100 emin olma diyor dost. Kendini ayrıcalıklı sayma, konumuna ya da mevkiine, ismine veya şöhretine güvenme. Şu hayatta tüm zahiri kisveler sabun köpüğünden ibarettir. Nazlı nazlı yükselir köpük, derken pat diye sönüverir. Her zaman başkalarından öğrenmeye açık ol. En iyi bildiğin konularda bile köşeli düşünme. Büyük konuşma. Cümlelerinin sonuna nokta değil, ünlem değil, virgül yahut üç nokta koy. Açık bir kapı bırak daima. Ne kadar bilsen de hiçbir zaman yeterince bilemeyeceğini unutma. Tevazudan şaşma. Ancak o zaman kurtulabilirsin bilginin cehaletinden. Bu yüzden Tebrizli Şems, nam bir güzel insanın tutup da Hazreti Mevlana'nın tüm kitaplarını tek tek suya atması. Bu yüzden kendinden ümmi diye bahsetmesi Yunus Emre'nin, bu yüzden tasavvuf tarihi boyunca pek çok hakikat ehlinin, cahilim, bilgisizim, ben bilemem demesi. Yoksa hakikaten okur yazar olmadıklarından değil, dün de zordu ama içinde yaşadığımız enformasyon çağında artık daha da zor, bilmiyorum kelimesini telaffuz edebilmek. Halbuki bir söyleyebilsek şunu, hafifleyeceğiz, berraklaşacağız, duru ve yalın. Bir kelimenin idraki değiştirecek bakışımızı, duruşumuzu. Güzel şey bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum diyebilmek. Özgürlük sokaktan gelir. Paris'te Sen Nehri'nin kıyısında sakin bir gece. Gökyüzü kat kat derinleşen bir lacivert derya halinde. Vakit ilerlemiş olmasına rağmen şehir cıvıl cıvıl. Uyumaya niyeti yok daha ve Fransız gençler ellerinde sandviçler, sigaralar, içeceklerle oturmuşlar kaldırımlara. Bazıları ayaklarını nehre sarkıtmış, bazıları sırtlarını birbirine yaslamış. Konuşuyor, şakalaşıyor, gülüşüyorlar. Ortalık turistten geçilmiyor. Dünyanın her köşesinden yolcu kalkmış gelmiş buraya. Japon, Amerikalı, Arap aileler. Yüzlerinde saklamaya gerek duymadıkları bir merakla dolaşıyorlar. İnsanlarda gözle görülür bir rahatlık var. Beden dillerine yansıyan bir rahatlık. Turistler bile birbirlerine selam veriyor. Aynı tecrübeleri yaşıyor olmanın verdiği yakınlıkla tebessüm ediyor. İki adımda bir aşık bir çift ilişiyor gözünüze. Ya herkes aşık bu şehirde ya buraya sadece aşıklar geliyor. Ve ben en uykusu kaçmış çoluğunu çocuğunu evde bırakmış, yalnız ve durgun halimle bir kenardan usulca seyrediyorum bu manzarayı. Paris'te dolaşan hemen her İstanbullu kadın gibi benim de içimde bir damar hafiften cız ediyor. Gönlüm istiyor ki canım İstanbul, güzelim İstanbul da öyle sadece belli başlı semtlerinde değil, her köşesinde böyle bir rahatlığa kavuşsun. Sokaklarında kadınların gece vakti de olsa rahat rahat yürüyebildikleri, gençlerin aşklarını özgürce yaşayabildikleri, kimsenin kimseyi taciz etmediği, insanların gergin ya da şüphede olmadığı ve yabancıların bile birbirlerinden bir Allah selamı esirgemediği bir şehir halini alsın. Belki diyeceksiniz ki, iyi de makyaja aldanmamak lazım. Aynı Fransızlar kendi içlerindeki yabancı göçmenlere eşit davranmıyor. İlk bakışta görünmeyen derin bir toplumsal ayrımcılık var orada. Ya da belki diyeceksiniz ki, Paris sokaklarında hava öyle şeker şerbet olabilir ama bu arada Fransız siyasetçiler habire gerginlik üretiyor, Türkiye'yi açıkça ötekileştiriyor. Belki de haklı olarak itiraz edeceksiniz. İstanbul gibi bir şehir yok ki yeryüzünde. Nasıl bir başka şehirle kıyaslarsın? Yapay bir karşılaştırma bu. Zoraki. Tüm bunlara amenna. Hatta kim bilir belki kiminiz daha sert çıkacak diyeceksiniz ki, almada kompleksi, özenti bir tavır içindesiniz. Paris'e gidip etrafa gıpta ediyorsunuz. Sonra da oradan buraya bakıp yazıyorsunuz. Osmanlı'dan bu yana dinmeyen tipik aydın kompleksi. Bütün bu lafları duyar gibiyim. Duyuyor ve anlıyorum. Ama ben bu yazıda öyle büyük makro meselelerden değil, küçücük ufacık bir özgürlükten söz ediyorum. Sokakta yürüyebilme özgürlüğünden. Çocukken başlayan bir özgürlük bu. Sokakta oynayabilme imkanıyla gelen temel bir hak. Basit ama etkileri ömür boyu süren bir kentsel ayrıntı. Bugün orta yaşını geçmiş kime sorsanız benzer bir şikayet duyarsınız. Bizim zamanımızda her akşam sokakta oynardık. Kapıcının çocuğu da apartman yöneticisinin çocuğu da her fırsatta dışarı çıkardı. Hep beraber bağırış çağırış oyunlar kurardık. Mahalle diye bir şey vardı, sokak diye bir şey vardı o zamanlar. Anne babalarımız merak etmezdi, ara sıra balkondan bakarlardı o kadar. Oysa şimdi böyle bir şey kalmadı, artık kimse çocuğunu sokağa bırakamıyor. Yeni kuşak sokak nedir tanımadan büyüyor. 21. yüzyıl başlarında İstanbul'da giderek daha fazla sayıda çocuk daracık bir apartman odasında, kendi başına televizyon ya da bilgisayar karşısında, yaşıtlarından uzak, dış dünyadan kopuk ve sokaktan ürkerek büyüyor. Halbuki özgürlük sokakta başlar, demokrasi zihinlere sokakta yerleşir. Farklılıklarla birlikte yaşama alışkanlığı, hiç kimsenin dünyanın merkezi olmadığı idraki, ortak nezaket kalıpları ve birbirine saygı sokakta öğrenilir. Bir şehrin, bir ülkenin insanlarını mutlu ya da mutsuz eden ayrıntılar hep gündelik hayatın içinde saklıdır. Birey olarak sokaklarla ilişkimiz toplumsal dokumuzu etkiler. Pencereyi açtığımızda gördüğümüz o daracık yollardan ya da gün içinde geçtiğimiz güzergâhtan ibaret değildir sokaklar. Kültürün, medeniyetin tıp tıp atan damarlarıdır. İnce ince, mavi mavi uzanırlar şehrin bağrında. Binalar, anıtlar, müzeler, sergiler, kafeler tamam da bir şehrin yaşam kalitesinin asıl göstergesi sokaklardır. Bağnazlık kapalı kapılar arkasında örülür. Bağnaz insan kendini herkesin üstünde görür. Kibirli, elitist insan camdan duvarlar çeker kendiyle başkalarının arasına. Sokağı sevemez. Zihin ve gönül açıklığı ise sokakta ve sokaklarda büyür. Sanatçı dediğin sokak sevmemezlik edemez. Edebiyatın enerjisi ve ritmi sokaktan gelir. Resimler atölyelerde yapılır, filmler platolarda çekilir. Müzik albümleri stüdyolarda tamamlanır. Romanlar evlerde yazılır belki ama Sanatın her türlüsü ilhamını sokaktan alır. Türkiye'de hep siyaset ve ekonomi konuşmaktan, habire sıcak gündem tartışmaktan, gündelik hayatımızın temel unsurlarına yakından bakmaya bir türlü fırsat bulamıyoruz. Büyükşehir Belediyesi keşke bir kampanya başlatsa, İstanbul'un altyapısına, köprülerine ya da binalarına değil, bu sefer sadece sokaklarına odaklansa. Kadınların sokakta daha rahat yürüyebilmeleri, çocukların sokakta oynayabilmeleri, vatandaşların ortak yaşam kültürünü geliştirebilmeleri için, velhasıl sokakların elimizden kayıp gitmediği bir güzel şehir için kampanya. Sokakları kaybedersek, kültürü kaybederiz. Baba ben eşcinselim. Babalık, tek bir günde edinilen bir paye değil. İnsanın bebeği olur olmaz kazandığı bir ünvan değil. Baba olmak öğrenmesi belki de bir ömür boyu süren bir hayat dersi aslında. Yürümekle aşınmayan hem engebeli hem dallı budaklı bir uzun yol. Ne dönemeçlerden geçiyor insan yol boyunca, ne dağlar tepeler aşıyor farkında bile olmadan. Nerelerde tökezleyip düşüveriyor yere, dizini incitme pahasına. Sonra kalkıp ayağa, yola devam ediyor azimle, olgunlukla. Babalık annelikten daha geç başlıyor. Anne daha henüz karnındayken hissediyor bebeği, sevmeye başlıyor. Hatta daha rahmi bile düşmeden. Bebeğin fikrini, idealini, soyut halini seviyor belki de. Gün be gün büyüyor sevgisi. Cisimleşiyor, kristalleşiyor. Annelik de bir nevi öğrencilik ama mayası ve kimyası itibariyle babalığınkinden çok farklı. Baba olmak bebek doğduktan sonra başlıyor, önce değil. Göz teması lazım muhakkak. Ama o da yeterli değil. Ne zamanki bebek dilleniyor, ayaklanıyor, bebeklikten çıkıp çocuk oluyor, baba daha iyi iletişim kurmaya başlıyor. Geçiyor yıllar. Blue çağa geldiğinde baba ilk büyük sınavını veriyor. Oğlan çocuğunun babaya karşı açtığı ilk büyük savaş bu dönemde yaşanıyor. Daha önce su yüzüne çıkan küçük küçük sürtüşmeler ve babaya duyulan o büyük hayranlık bir kenara, şimdi oğlan çocuğu ilk defa bir varoluşsal kopuş yaşıyor. Şöyle bir sallanıyor babanın kayığı ama ardından yeniden dengesini buluyor. Baba oğlunun belli bir şekilde yetişmesini istiyor. Kendi olmak istediği gibi bir adam yapmaya çalışıyor onu. Olamadığı adam. Hangi bölümde okuyacağını, kimlerle arkadaşlık etmesi gerektiğini, boş zamanlarda ne yapacağını sadece bilmek değil, belirlemek de istiyor. Halbuki oğlan artık olmuş bir delikanlı ve bir isyan bayrağı asmış güvertesine, gidiyor pupa yelken açık denizlere, kendi denizine. Üniversite yıllarında araları biraz açılıyor ister istemez. Oğlan başka bir şehre gidiyor okumaya. Baba o sene ilk defa hızla yaşlanıyor. Bilmez de oğluna bu kadar düşkün olduğunu, onu evden uğurlayana kadar. Bir boşluk hissiyle uyanıyor sabahları. Geceleri yüreğinde bir sıkışma. Halbuki duygusal bir adam değildir ya da öyle zannederdi bunca senedir. Hanım ne yapar ne eder bu oğlan oralarda diye soruyor zaman zaman. Cevabını beklemediği bir soru bu aslında. Cevaplanması gerekmeyen sorulardan, sırf sorulmuş olması önemli. Arada bazı derslerde yaşanan birkaç aksama sayılmazsa eğer, oğlan iyi bir ortalamayla bitiriyor üniversiteyi. Mezuniyet töreninde anne ve babası gururla gülümsüyor. Çok resim çekiyorlar o gün. Oğlan arkadaşlarını ailesine tanıştırıyor. Anne memnun, baba memnun. Yalnız o zamana kadar akla gelmeyen bir düşünce başlıyor babanın içini kemirmeye. Oğlunun hiç kız arkadaşı yok, var da yok gibi. Halbuki bunca sene aman yanlış kıza aşık olur, yoldan çıkar diye endişe eden kendisiydi. Oğlunun hemen hemen hiçbir zaman karşı cinse yakınlaşmasını istemeyen de gene kendisiydi. Ama madem ki okul bitti, üniversite geride kaldı, şimdi birdenbire algıları değişti. Artık istiyor ki oğlunun yanında iyi bir kız arkadaşı olsun. Hani şöyle mazbut bir aileden, mütevazı, güvenilir bir kız. Zaman hızla geçiyor, oğlan iş hayatına atılmış. Tam bir işkolik, deli gibi çalışıyor. Babanın kendini en aciz hissettiği dönem başlıyor. Öyle bir hayat kurdu ki oğlu kendisine, değil müdahale etmek, kurallarını anlayamıyor, köşelerini kavrayamıyor. İlk defa kendi kendisine sormaya başlıyor. Nasıl bir insan acaba oğlu, nasıl biri? Ve baba ancak o zaman anlıyor ki, aslında kendi oğlunu ne kadar az tanıyor. Neler okuyor, neler izliyor, bilgisayar karşısında kimlerle yazışıyor, hiçbir şey bilmiyor ki. Oğlu bir muamma. Üniversitenin ilk yıllarında oturup konuşurlardı. okudukları kitapları paylaşırlardı. Farklı farklı görüşlerden filozofları sevmekle beraber gene de bir ortak zemin vardı. Ama şimdi o da kalmadı sanki. Baba ilk defa oğlunu daha yakından tanıma gereği duyuyor. Daha çok telefon açıyor. Sabah akşam olmadık saatlerde cepten yakalıyor. Oğlan babasının bu ani ilgisi karşısında evvela biraz bocalıyor. Bugün ne yaptın diye soruyor babası. Halbuki oğlan gelmiş artık 32 yaşına. Çocuk değil ki hesap versin. Hem neyi ne kadar anlatabilir ki? Tuhaftır, başka ailelerde anneler baskı kurar. Oğlum hadi evlen, torun ver bize diye. Burada anne bu tür talepleri tekrarlıyor ama esas babaya bir haller oldu. Bilmek istiyor. Oğlunun hayatında olmak istiyor. Bir an evvel evlenmesi bile sanki o kadar önemli değil. Oğlan bunu babasının ölüm korkusuna bağlıyor. Zaman zaman gittiği terapistine anlatıyor. Babam çok değişti. Sabah akşam yokluyor beni. Aramadığımda hep sitem ediyor. Çocuk gibi oldu. Terapist soruyor. Belki seni daha iyi tanımak istiyordur. Acıyla gülümsüyor o zaman genç adam. Tanımak istemek demek, yüreğini ön yargısızca o insanı açmak demek. Yoksa bunun adı görmek istediğini görmektir. Babamın beni hakikaten tanımak istediğini hiç sanmam. Kapanmayan bir gedik var baba oğul arasında. Ne zaman böyle oldu, açıldı bu mesafe? Ve neden şimdi bir köprü kuramıyorlar bu boşluğun üstüne? 36 yaşında genç adam, babasının karşısına çıkmaya cesaret ediyor hayatında ilk defa. Onu açacak kendini, saklamayacak. Baba diyor, sana bir şey söylemem lazım. Seni üzmekten, vereceğin tepkiden çekindiğim için bunca zaman kendime sakladım. Ama artık böyle saklanarak yaşamak istemiyorum. Beni olduğum gibi görmeni istiyorum. Beni bu şekilde sevebilecek misin baba? Merak ediyorum. Çünkü ben seni olduğun gibi seviyorum. Yaşlı adam bakıyor oğluna. Yüzünde endişeli bir bekleyiş. Duymak istediğinden emin değil. Ama susturmaya, durdurmaya da gücü yok. Baba, ben eşcinselim. Babalık tek bir günde edinilen bir paye değil. Öğrenmesi bir ömür süren bir hayat dersi aslında. Ve bir erkeğin babalık sınavında ne not alacağı bu tür duygusal dönemeçlerde çıkıyor ortaya. Baba var, sadece ismi baba. Bir gölgeden ibaret. Baba var, otoriteyi ve saygı görmeyi her şeyden fazla seviyor, güce tapıyor. Baba var, oğluyla beraber yürüyor hayatın patikalarında. Değişmeyi, dönüşmeyi biliyor. Su gibi akışkan, yüreği arz kadar geniş. Baba var, oğlunu eşcinsel olduğu için bir kalemde evlatlıktan reddediyor. Ve etrafın ne dediğini, nasıl dedikodu yapacağını her şeyden fazla önemsiyor. Baba var, evladının mutluluğunu her şeyden üstün görerek ve onu iyi bir insan olarak yetiştirmeyi önemseyerek yüreğinin kapılarını hayatın nice rüzgarlarına açık tutuyor. Baba var, hiç sevmemiş aslında. Baba var, yüreği uçsuz bucaksız bir derya. 11. ayrımın sonu. Sayfa 183.